Ayrım 10.
Bir kısım Alevilerin Sünnileri Yezidlikle itham etmeleri ve bir kısım insanlara lanet okumaları, Alevinin ve kadının kestiğinin yenmeyeceği hususu, Alevi ve Sünnilerin evlenemeyeceği inancı, Anadolu insanının bu mevzuda ne kadar az bildiğinin bir göstergesidir sanırım. Mum söndü. Şahitleri olmadan ve gözümüzle görmeden hiçbir şahıs ya da topluluk hakkında suizanda bulunmaya kimsenin hakkı olmadığını ve bunun yakışık almayan bir tutum olduğunu söylemeye bilmem lüzum var mıdır? Beraati zimmet asıldır, yani kişinin suçsuzluğu asıldır diye bir kaide var. Bu kaide ve prensibin ışığı altında birçok meselenin kendiliğinden hallolacağı inancındayız. Gerek mum söndü meselesinde, gerekse başka mevzularda hiçbir dayanağı olmayan yanlış kanaat ve düşünceler düşmanlık, kin ve nefret tohumlarının atılmasına ve zeminini bularak filizlenmesine, diken vermesine sebebiyet vermektedir. Yıllar önce yapılan bir mülakatta bir Alevi genci haklı olarak tepkisini şöyle dile getiriyordu. Şunu hemence söyleyeyim. Köylülerim samimi, saf ve iyi insanlardır. Hele onlara yapılan mum söndü iftirası aklın almayacağı bir şeydir. Ailemizde namus yüzünden elini kana bulayanlar vardır. Köyümüzde de sünnet kirvemizin kızı bile bize haramdır. Bu gibi iftiralar köylümüzü derinden yaralar. Ergun Göze, Soruşturma, Sayfa 200, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1987. Aslında Alevilere yönelik mum söndü iftirası, cem törenlerinin sıkı bir korunmaya alınmasından kaynaklanmışa benziyor. Aleviler kendilerini Sünnilere tanıtmamak için takiye uyguladıkları gibi ceme de asla onları almamışlardır. Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Sayfa 114, Anadolu Kültürü Yayınları, İstanbul 1990. Bu arada kısaca Türk ahlakından da bahsetmeliyiz ki gizli toplantılar için uydurulan dedikoduların boşluğu, asılsızlığı anlaşılsın. Vesikalar incelendiği ve içtimai gerçek kavranabildiği takdirde görülür ki Türk ahlakı gayet sağlamdır. Bu eski dinde olsun, Müslümanlığı kabul etmiş Türklerde olsun, bütün Türkler için böyledir. Yabancıların, Türklerin meziyetleri, dürüstlükleri hakkında anlattıkları bunun en büyük delili olmaktadır. Cahiz'in ve diğer birçok yabancı tarihçi ve ilim adamlarının yazdıklarını buraya almamıza imkan yoktur. Konuyla ilgili olan birkaç kaynağa başvurmakla yetineceğiz. Çin yıllıklarına göre Tu Kiu'lar, Göktürkler, ahlak konusunda sert kanunlara sahip bulunuyorlardı. Göktürklerin ceza kanunlarına göre isyan, ihanet, adam öldürme, zina ve bağlı bir atı çalmak ölümle cezalandırıldı. İbn Fazları, Oğuz Türkleri kadınlarının yerli ve yabancı erkeklerden kaçmadıklarını söyler. Türklüklerini koruyan Bulgaristan'daki soydaşlarının uğradığı Slavlaştırma felaketinden kendilerini korumuş bulunan İtil Bulgarlarında da kadınlar mecliste bulunur, erkekten kaçmazlardı. Meşhur Arap bilgini bunu şaşarak kaydettikten sonra şöyle diyor. Halkın huzurunda hükümdarın karısına hilat giydirdim. Hatun hükümdarın yanında oturuyordu. Bu onların adetidir. Hatuna hilat giydirince kadınlar onun üzerine gümüş paralar saçtılar. Aynı yazar Oğuzlar zina diye bir şey bilmezler diyor ve şöyle devam ediyor. Böyle bir suç işleyen birini ortaya çıkarırlarsa onu iki parçaya bölerler. Mehmet Eröz, Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik, Sayfa 287-288, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990. Alevi topluluklarının ahlak anlayışları hususunda bu satırları yazanın ve ehli insaf ve vicdanının hiçbir tereddüt ve şüphesi yoktur. Ama bir kuru iftira, küçücük bir fitne tohumu iken bugün yeşillenen ve inkişaf eden düşünce ve kanaatleri bütünüyle ortadan kaldırmak geleceğimiz adına bir zaruret ve mecburiyet halini almıştır. Bu gibi meselelerin şakası, latifesi olmaz. Hususuyla bir topluluğu hedef alan, şuurlu olsun olmasın, bu kabil hareketler oldukça fazla bir tepkiyle karşılaşacak ve netice olarak da içtimai birlik bundan büyük bir zarar görecektir. Bu satırlarda ifade çalıştığımız hususta ne kadar haklı ve isabetli olduğumuz, bir özel TV'de sorumsuzca sarf edilen bir cümlenin ne gibi bir neticeye, faturaya mal olduğunu birlikte müşahede ettik. Rahmetli Mehmet Eröz'den devam edelim. Tahtacılar zina edeni yakmak suretiyle cezalandırırlardı. Zina yapmak, esrarı flaş etmek, babaların hakkını vermemek, köyde ve odada geçimsizlik etmek, bu yolsuzlukların bazıları da ölümle cezalandırılır. İç ilde birisinin cam ağacına bağlanarak oğulları tarafından yakıldığı meşhurdur. Besim Atalay, Bektaşilik, sayfa 20. Yörükler de zina edeni cam ağacına bağlayarak yakarlardı. Bunu ihtiyar yörüklerden dinlemiştik. İzmir'in Hortum köyüne yerleşmiş olan Kara Tekeli yörüklerinden Ahmet Ağa, gençliğinde böyle bir hadiseye şahit olduğunu bize anlatmıştı. Toroslardaki yörük oymaklarında da aynı adet vardır. Fakat böyle haller çok seyrek olarak görülürmüş. 50 yıl kadar önce Söke'nin Sofular köyünde bir yolsuz kadın çifte ile vurularak cezalandırılmış. Görünüyor ki eski Türklerde ahlak nasıl sağlam ise Kızılbaş Türkmenlerde ve yörüklerde de öyledir. 15 yıl kadar önce Aydın'ın Kızılcapınar köyüne Germencik kazasından seyyar sinema gelmişti. Kızılbaş olan bu köyün halkı çıplak öpüşlü filmlerle çoluğumuzun çocuğumuzun ahlakını bozuyorsunuz, bari bunu Ramazan'da yapmayın diyerek sinemacıları kovmuşlardı. 1963'te Edremit'in Kaz Dağı eteklerinde orman idaresi adına tahta biçen yaşlı bir Türkmenle yaptığımız sohbette Kızılbaşların ahlakının ne derece sağlam olduğunu bir kere daha anlamıştık. Yazın akşam güneşi solgunlaşırken yanık yüzünde ışıl ışıl yanan gözleriyle Edremit Ovası'na bakan bu Türkmen bize ahlakın bozuluşundan, şehirlerin ahlakı bozduğundan, balolarda ahlaklı olmayacağından bahsediyor, yakınıyor ve Türklük adına üzülüyordu. Malatya çevresi Alevileri arasında büyük kız saklamış kullardan ola mısın? Bu ikrarı bozarsan, sözden dönersen şeklindeki ant, yemin, aile müessesesine evliliğe verilen değerin ifadesi olmaktadır. Buradan anlıyoruz ki Alevi aile başkanı kızının evlenmesi için gereken dikkat ve gayreti göstermelidir. Bunu yapmayan kimse vazifesini yapmamış kötü bir insan sayılır. Gene bu çevrede kocanın karısına iyi davranması, onu perişan etmemesi tarikat emridir. Daha doğrusu Türklerin töresi icabıdır. Mehmet Eröz, sayfa 289-290. Rıza Zeryut gibi Fuat Bozkurt da mum söndü iftirasının gizlilikten kaynaklandığını söylemektedir. Alevilikte gizlilik esastır. Dinsel inanca göre ser verip sır vermemek gerekir. Dinsel törene Alevi olmayan kimse giremez. Dinsel tören ve inançlar konusunda kimseye bilgi verilemez. İnançları açıklamak büyük günah sayılır. Kızılbaşlığa sonradan katılım yasak olduğu için gizem daha katıdır. Bu konumu nedeniyle Alevilik çağlar boyu kapalı kalmış inanç ve törenleri dışarıya sızmamıştır. Sünniler arasındaki mum söndüğü suçlaması biraz da bu gizemden kaynaklanır. Fuat Bozkurt, Aleviliğin Toplumsal Boyutları, sayfa 125, Tekin Yayın Evi, İstanbul 1992. Kadının ve Alevinin kestiği yenir mi? İnsanlığa ebedi saadet yollarını gösteren ve kutsi bir hazinenin anahtarını zaman ve mekanı aşarak halkta dilbeste olan aydınlık ruhlara sunan İslamiyet, 14 asırlık bir ömre sahip. Ama biz hala küçük küçük meselelerde boğulup kaldık, su gölcüklerini aşarak henüz ummanlara ulaşamadık. Neşredilen ilmihal kitaplarının sayısına şöyle bir bakıldığında bugün hemen her evde bir İslam ilmihali olduğu görülür. Ve bunların hepsinde de hayvan kesimiyle ilgili bölümler mevcuttur. Ama bu mevzudaki cehalete şaşmamak mümkün değil, okumuyoruz. Zira okumuş olsaydık kimlerin kestiğinin yeneceği hususunda da bu kadar yanlış bir kanaate sahip olamayacaktık. Bektaşi'nin Alevi'nin kestiği yenmezden tutun da bunların Müslüman olmadığına varıncaya kadar, hatta Müslüman olmaları için önce Hristiyan olmaları gerektiğine kadar pek çok dine imana uymayan söz ortalıkta dolaşmaktadır. Din kitaplarına bakıyoruz ve bilenlere soruyoruz. Bir insan dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, daha önce hangi dinde bulunursa bulunsun, Müslüman olması için ne demesi veya ne yapması lazımdır? Cevabı tektir. Kelime-i şehadete inanması ve bunu diliyle ifade etmesi lazım. Yani kelime-i şehadet veya kelime-i tevhidi söyleyen kimse Müslüman olur, kaide bu. Fakat bu insanlar, Aleviler, kelime-i şehadet getirmiyor mu? O zaman ancak kafalar dank ediyor. Şu kestiği et yenilir mi yenilmez mi meselesine bakalım. Dinle ilgili temel bilgileri almış herkes bilir ki, Müslümanın ve ehli kitabın kestiği hayvanların etleri helaldir ve yenir. Hayvan kesilirken Allah'ın adının anılması lazımdır. Unutulması halinde de bir şey lazım gelmez, ancak Allah adını kasten ve bilerek terk eden kimse, Müslüman da olsa, kestiği hayvan murdar olur ve eti yenmez. Ehli kitaptan maksat ise Yahudi ve Hristiyandır. Bu bilgiyi verdikten sonra soruyoruz. Yahudi ve Hristiyanın kestiği yeniyor da bizim Alevinin kestiği niçin yenmiyor? O kelime-i şehadet söylüyor mu? Söylüyor. O halde tabii bunun cevabı yok. Ne yazık ki Alevi Bektaşi vatandaşlarımız da bunu tabii karşılamaya başlamışlar. Görev sebebiyle gittiğimiz bir Bektaşi köyünde yemek için kesilecek hayvanı bize kestirmek istediler. Niye kendilerini kesmediklerini sordum. Belki bizim kestiğimizi yemezsiniz de demezler mi? Doğrusu kahroldum. Sonra da bu hayvanı köylü bir Bektaşi kadına kestirdim. Meğer özürü kabahatinden büyük bir iş daha yapmışım. Meğer kadının kestiği de yenmezmiş. Hem de Alevi-Sünni ayrımı olmaksızın herkes böyle bilirmiş. Halbuki Bektaşi toplumunda kadın daha belirgin bir yerde sanılır. Dinimizde kadınla erkeğin yaratılışları ve yapıları icabı farklılıkları sebebiyle bazı meselelerde ayrıldıklarını ancak ibadet ve günlük işlerde eşit olduklarını anlatıncaya kadar ne çektim. Bugünlerdeydi, Bolu'nun Sazak köylerinde bir cenaze merasimi sonrası konuşma yapmam istendi. Öğle namazı sonrasında tutup bu kadınlarla ilgili meseleyi anlattım. Köy, Sünni köyü. Kadın erkek herkes şaşırdı. Nasıl olur? Kadının kestiği yenir mi? Ben köyden ayrıldıktan sonra da mesele aylarca sürdü ve Bolu müftüsü konuyu zorla bastırabildi. Halbuki piyasada mevcut hatta hemen her evde bulunan ilmihal kitaplarından herhangi birisi açılmış olsa mesele anlaşılacak. Kucaklar dolusu para verdiğimiz kitapları bile okumadığımızı anlıyoruz. Nasıl edip de okumaya alışkanlık haline getirebiliriz? Bunu bir çözebilsek. Abdülkadir Sezgin, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, sayfa 39. Sezgin Neşriyat, İstanbul 1991. Sayın Abdülkadir Sezgin'in yukarıdaki hatıralarını okurken bir başka yerde okuduğum satırlar hatırıma geldi. Bu eserin müellifi profesör ünvanına sahipti ve İslami hükümlerde ne kadar sathi bir malumata sahip olduğunu açıkça gösteriyordu. Küçücük bir İslam ilmihali bilgisinden bile mahrum bu kimsenin hem de profesör ünvanını kullanarak Aleviliğin toplumsal boyutları diye bir eser kaleme alması oldukça garip ve şaşılacak bir durum arz etmekte. Şeriatın kadınlar için getirdiği kim uygulamalar şöyledir diye başlayan ve kendi aklınca İslam'ın şaşmaz ve şaşırtmaz değer hükümlerini tenkide yeltenen yazar 8. maddede şöyle diyor. Kadının kestiği yenmez, şeriatça kadının kestiği yenmez fakat şeriatın tüm olumsuz etkilerine karşın günümüz Alevi yaşamında kadınlar da hayvan kesebilirler, şeriat için geçerli olan ve kadının kestiği yenmez ilkesi kabul edilmez. Fuat Bozkurt 114-115. Bu kadarını da pes doğrusu. Yürütülen mantığı siz de gördüğünüz zannederim. Evvela İslam'ı hiçbir malumata sahip olmadığı açıkça görülmektedir. Çünkü küçücük bir İslam ilmihali bilgisinden dahi mahrumdur. Sonra Aleviliği şeriatın dışında görerek birbirinden ayırmasına ne demeli bilmem ki. Yoksa Alevilik ayrı bir kitabı ve peygamberi olan başka bir dinde bizim mi haberimiz yok? Sayın Bozkurt ve emsali ayakları yere basarak konuşmalı ve yazmalıdırlar. Yoksa hem kendileri gülünç duruma düşmekten kurtulamaz hem de kendilerine inanan saf ve masum insanları yanlış bilgilendirmeye devam etmiş olurlar. İslami terminolojiyi, İslam'a ait kavram ve temel meseleleri hazmederek tüm bilgilerini ve bunlara bağlı kanaatlerini yenilemeli ve eserlerini de tashih ederek yeniden neşretmelidirler. Harç bu yılda Kurban Bayramı'na denk geldi diye başlık atan gazete ve gazeteci, Kur'an'dan bir ayet meali bulunan bir dövizin altında Şura 40 yazısını görünce, acaba bu hangi dinci örgütün aldığı bir karardır diye yazı yazan köşe yazarı, bu ülkenin bir gerçeği olmaktan çıkmalıdır artık. Bilgi çağında bu hali pürmalülümüz bize yakışmıyor gibime geliyor. Yezid lakabı ve Yezid'e lanet okuma. Babamın maden işçisi olması hasebiyle komşu köye ben 1,5 yaşımdayken yerleştik. Samsun, Trabzon, Rize ve civar illerden yine maişet derdi için bu köye yerleşen çok sayıda Sünni komşunun çocukları ile beraber büyüdük. Biz Alevi cennetlik, onlar ise Sünni, Yezid, cehennemlik, kafir telkinini aldığımızı inkar edemem. Masum dimağımıza böyle üflendi. Biz de çocukluğumuz boyunca bu aşıyı ruhumuza içirdik. Mustafa Kaplan, Türk Yurdu, Aralık 1994, Cilt 14, Sayı 88, Sayfa 78. Yukarıdaki satırlar, nurları tanıyınca hayatı daha başka bir anlam kazanan Sayın Mustafa Kaplan'a ait. Alevilik hakkında yazılan kitap ve makalelerin tamamını olmasa da büyük bir kısmını okuyan ve Anadolu'yu birazcık olsun tanıyan bir vatan evladı olarak diyebilirim ki, Alevi topluluklarından çok az da olsa bazıları Sünnileri Yezid, zalim, cehennemlik olarak bilmekte ve bu kanaat da iki kesim arasındaki soğukluğa zemin hazırlayan bir unsur olma hususiyetini muhafaza etmektedir. Sünni Müslümanların Yezidlikle Yezid'in zulmüne ortak olmakla suçlanması çok haksız bir itham olsa gerek. Zira bu ülkenin üçte birini gezdiğim halde hiçbir Müslümanın çocuğuna Yezid adını koyduğunu ne gördüm ne de duydum. En az Aleviler kadar Sünniler de Yezid'i sevmez ve ne kadar zalim bir adam olduğunu çok iyi bilirler. Hatta diyebilirim ki Sünniler bu mevzuda Alevilerden çok daha istikrarlı ve istikametlidirler. Bizim memlekette Sünnilere değil, zulmüyle, haksızlığıyla İştihar edenlere, şöhret bulanlara Yezid denir, rahmetli Fatma ninemden ve annemden bizzat duymuş ve görmüşümdür. Müslüman olmuş Türklerin hepsinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve onun soyundan gelenlere Ehl-i Beyt'e karşı sevgi oldukça fazladır. Bu sevgi ve bağlılıkla Türkler dünyadaki diğer Müslümanlardan ayrılmaktadır. Allah ismiyle Hazreti Muhammed'in isminin camide ve evde yan yana olması, çocuklarına Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin isimlerini vermesi Türklerin bu sevgi ve bağlılığının ifadesidir. Bunun yanında Muaviye ve Yezid ismini çocuğuna veren bir Türk ailesi yoktur. Ayrıca 14 asır önceki insanlar arasındaki anlaşmazlığı kendi gücü oranında barıştırma yoluna gitmiştir. Çocuklarına Ali, Osman ve benzeri isimleri vererek, hutbelerde 4 halifenin adını birlikte zikrederek, camilere ve evine 4 halifenin isminin yazılı olduğu levhaları asarak barışı sağlamıştır. Abdurrahman Küçük, Türk Yurdu, Aralık 1994, sayfa 25. Yukarıdaki ifadeleri aklımızın bir köşesine koyarak bu mevzuda bir başka değerlendirmeye geçerek yorumu sizlere bırakıyorum. Orhan Türk Doğan hocamızın ifadesiyle, İlkokul mezunu olan oldukça yaşlı ve standart Alevi teolojisinin yaşayan en yetkili temsilcisi olan Abuzer Yücel bakın neler söylemiş. Benim kişisel kanaatime göre Sünnilerle Aleviler arasında hiçbir vakit bir bütünleşme, bir birleşme sağlanamaz. Çünkü ne onlar kendi inançlarından vazgeçemez ne de biz. Onlar da Yezid'i ve Muaviye'yi sevmekten vazgeçemezler. O yüzden birlik sağlanamaz. Bu husustaki kanaatim uzun yaşantı ve deneyimlerimin bir neticesidir. Orhan Türk Doğan, Alevi Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 478. Bu çalışmanın başından buraya kadar ileri sürülen görüş ve düşüncelerin eğer mümkün olsa da ruhunu sıkabilseydik, damlayan damlalardan birisinin üzerinde şunu okuyacaktık. Ehl-i Beyt, Ali Beyt, Aleviler kadar Sünnilerin de bir sevgi odağı ve göz bebeğidir. Abuzer Yücel gibi kanaat sahibi bütün Müslümanlar, müminler bu çıkmazdan bir an önce kurtulmanın ve etrafa dört bir yana ümit ve sevgi saçmanın yollarını aramalıdırlar. Bütün Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış geçseniz acaba numune olarak bir tane dahi Yezid ismine yaslayabilir misiniz Sayın Yücel? Hiç zannetmiyorum, hiç. Fakat Ehl-i Beyt'i değil, Yezid ve Muaviye'yi seviyor diye itham ettiğiniz bu topraklarda her köyde onlarca Hasan, Hüseyin, Ali isimlerine rastlamanız mümkündür. Acaba nasıl oluyor da bu Sünni Müslümanlar çocuklarına Ali Beyt'in isimlerini büyük bir istek ve heyecan duyarak koyuyorlar, hiç düşündünüz mü? Bir kısım karanlık ruhlar doğan büyük güneşi görmese, karamsarlık denizinde boğulsalar dahi etrafa ışık yağmaya, karanlığı boğmaya devam etmektedir. Alevi-Sünni kardeşliğine ve zahirdeki ayrılığın zeval bularak el ele vermelerine, omuz omuza gelmelerine hiçbir güç ve kuvvet engel olamayacaktır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle çok yakın bir istikbalde en yüksek ve gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Sünnilerin Yezid ve Yezidlikle ilgili ilgisi olmadığı hususuyla birlikte bir başka meseleye, Yezid'e lanet okuma mevzuuna gelelim. Soru: bazı Aleviler, Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanları Yezid'in zulmüne taraftar olmakla itham ediyorlar. Bu ithama ne dersiniz? Şunu hemen ifade edelim ki, bu ithamı yapan Aleviler hakikatte azınlıktadırlar. Büyük ekseriyeti teşkil eden, aklı selim sahibi Aleviler ise, Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanların Ali Beyt'i ciddi olarak sevdiklerini ve onlara karşı muhabbet beslediklerini, onları daima tazimle yad ettiklerini yakinen bilirler. Bununla beraber yine de meseleyi kısaca tahlil etmekte fayda vardır zannediyoruz. Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanlara Yezid diyerek onları töhmet altında bırakmak hiçbir bakımdan doğru değildir. Bu fevkalade yanlış bir hüküm ve büyük bir hatadır. Zira Müslümanlar Ehl-i Beyt'i ciddi sevmişler ve Yezid'in işlediği emsalsiz zulme ne fiilen, ne fikren, ne kalben, ne de hayalen asla iştirak etmemişler. Aksine bundan fevkalade müteessir olmuşlardır. Evet, Ehl-i Beyt'i sevmek ve onlara yapılan zulümler karşısında müteessir olmak müminlerin imanları içindir. Kur'an-ı Azimüşşan müminlere Ehl-i Beyt'e muhabbet etmelerini emrettiği gibi Peygamber Efendimiz de Hasan Hüseyin efendilerimize fevkalade muhabbet göstermişler ve birçok hadis-i şerifleriyle müminleri onları sevmeye teşvik etmişlerdir. Hatta bir defasında onları mübarek kucağına alarak "Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev ve bunları sevenleri de sev" buyurmuşlardır. Buna binaen dört hak mezhebin hepsinde de Ehl-i Beyt'e muhabbetin vacip olduğuna hükmedilmiştir. İnsafla düşünülecek olursa Sünni Müslümanları Yezid'e ve onun zulmüne taraftar göstermek asla mümkün değildir. Zira Yezid ve taraftarları Ehl-i Beyt'e karşı misilsiz cinayet işlemişler ve ümmeti Muhammed'in kalplerini yaralamışlardır. Bütün Müslümanlar yeri göğü titreten, ehli insafı ağlatan bu cinayetlerin dün olduğu gibi bugün de ızdırabını çekmektedirler. Cenab-ı Hakk'ın zalimlere herhangi bir zulüm, bir cinayet, bir haksızlık yapmış olanlara meyletmeyiniz ta ki nar, ateş size dokunmasın. Hud suresi 113. Fermanına muhatap olan aklı başında bir müminin Yezid'in cinayetlerine taraftar olması nasıl düşünülebilir ve söylenebilir? Cihanda eşine ender rastlanan böylesine bir zulme şerik olmak, kalben dahi olsa iştirak etmek mümkün müdür? Elbette ki değildir. Evet Müslümanlar, Yezid ve taraftarlarından daima nefret etmişlerdir. Bunun en açık bir delili şudur ki, o günden bugüne kadar hiçbir Müslümanın çocuğuna Yezid ismi verdiği görülmemiştir. Fakat çocuklarına Ali, Hasan, Hüseyin isimlerini verenler pek çoktur. Halen bütün hutbelerde tazim ve dua manasında ciharı, yarı, güzünle birlikte Hasan ve Hüseyin efendilerimizin de isimleri zikredilmektedir. Burada meseleyi biraz daha vuzuha kavuşturmak için Kur'an'ı Azimüşşan'da zikredilen mühim bir düsturu nazara vermemiz yerinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir kimse bir başkasının hatasından, günahından, cinayetinden sorumlu tutulamaz. Bu kaideden hareketle kardeşlerini, evlatlarını yahut akrabalarını mesul tutmak mümkün değildir. Hakikat böyleyken Yezid'in işlediği cinayetler yüzünden o günden bugüne kadar gelip geçen bütün Sünni Müslümanlar nasıl mesul tutulabilir? Böyle bir telakki değil İslam hukukunda, dünyadaki hiçbir hukuk sisteminde mevcut değildir. Şu halde bugün eğer selayetli bir mahkeme heyeti bir araya gelse ve hicretin 61 senesinde vuku bulan o cinayeti yeniden görüşse, acaba asıl faillerinin dışında kalan o günkü masum insanları ve yine o günden bugüne kadar gelip geçen bütün Müslümanları hangi adalet prensibiyle mahkum edebilir, tazip edebilir, idam edebilir? Şu kaideyi de zikretmekte fayda mülahaza ediyoruz. Herhangi bir kimseye bir hadise isnat edildiğinde o şahıs ile o hadise arasında bir münasebet aranır. Dün Endülüs'te Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarında yaşamış bulunan ve bugün Anadolu'da, Hint'te, Yemen'de yaşamakta olan Müslümanlarla Yezid'in işlediği cinayetler arasında nasıl bir münasebet olabilir ki onlar mahkum edilebilsinler? Böyle bir itham, ehli insaf ve vicdan nazarında cahiliye adeti olan kan davalarından çok daha aşağı bir seviyededir. Zira bilindiği gibi kan davası güdenler sadece cinayeti işleyen kimsenin akrabalarına zulmederler. Bu ithamda bulunanlar bu cahiliye mantığı ile dahi hareket etseler ancak cinayeti işleyenlerin kendilerine, evlatlarına, torunlarına ve akrabalarına kin besleyebilirler, zulmedebilirler. O halde düşmanlıklarını bütün Müslümanlara teşmil etmelerinin cahiliye mantığında bile yeri yoktur. Şu noktayı da ehemmiyetle nazara almak icap eder. Ehl-i sünnete mensup Müslümanların Yezid'i sevdiklerini ve o meylunun cinayetlerine rıza gösterdiklerini iddia etmek büyük bir iftiradır. İftira ise dinimizde en büyük bir günahtır. Nitekim Peygamberimiz şu hadis-i şerifiyle müminleri iftiradan şiddetle men etmiştir. Her kim bir kimseye yapmadığı bir şey isnat etse ve bu iftirasını insanlar arasında yaysa, Cenab-ı Hak o kimseyi sözünü ispat edilinceye kadar cehennemde bırakacaktır.